Meclis gündemi. Meclis gündemi programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran birlikte hazırladık. Program danışmanımız Hakkı Kurban sesimizi sizlere Recep Özdem ulaştırıyor. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Gu 1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, Batı ülkelerindeki İslam düşmanlığını inceleme alt komisyonu başkanı ve AK Parti Adıyaman milletvekili Adnan Boynukara bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür
stüdyomuza.
Ederim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ve gazeteci Hakkı Kurban siz de stüdyomuza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi biz Sayın Boynukara ile Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendireceğiz ve Batı'daki İslam düşmanlığından da söz etmesini isteyeceğiz kendisinden. Ama öncelikle milletvekillerinin bu haftaki ajandasında hangi başlıklar öne çıkıyor Hakkı Kurban, onu öğrenelim.
Evet, siyasetteki hareketlilik meclise de yansımış durumda. AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı adı verilen bir ortak noktaya gelinmişti. İşte bunun düzenlemesi meclise geldi dün. 26 maddelik bir teklif ve 4 yasada değişiklik öngörüyor şu anki haliyle. Elbette komisyonlarda görüşülecek, daha sonra genel kurula gelecek bu teklif ve üzerinde bazı değişiklikler yapılması söz konusu olabilir. Sunulan haliyle bahsedelim. Mevcut yasalarda siyasi partilerin ittifak yaparak seçimlere girmesi mümkün değil. Gelen düzenleme ile birlikte bu ittifakların önünü açan maddeler yasalarda yer almış olacak. Artık siyasi partiler seçimlerde ittifak kurarak ortak seçimlere girebilecekler. Ki AK Parti ile MHP arasında da böyle bir ittifak söz konusu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2019 seçimlerinde destek vereceklerini bildirmişti. İşte bu desteğin önünü açan bir düzenleme şu an meclise gelen düzenleme. Peki nasıl işleyecek süreç? Birkaç cümleyle ondan bahsedelim. Seçimlere ittifak yaparak katılma kararı alan siyasi partiler seçim takviminin başlamasından itibaren en geç 7 gün içinde genel başkanların imzası altında ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na sunacaklar ve böylece bu başvuru süreci açılmış olacak. Partiler aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten 3 gün öncesine kadar yine Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak bu ittifaktan vazgeçebilecekler. Bunun da önü açık görünüyor. Bunun dışında özellikle oy kullanılacak pusulada siyasi partilerin nasıl konumlanacağı ittifak durumunda bunlar bu teklifle düzenlenmiş oluyor. Milletvekili sayısı ittifak yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy esasıyla dağıtılacak. Seçilme yaşı da zaten anayasada bir değişiklik yapılmıştı. 18'e düşürülmüş olacak bu düzenlemelerle birlikte. Yani bir uyum düzenlemesi olduğunun da altını çizelim. Genel kuruldaki gündeme gelecek olursak orada da dün torba tasarı olarak dillendirilen belli düzenlemelerde değişiklik yapan bir teklif vardı. Orada yardımcı doçentlik kadrosu yerine doktor öğretim görevlisi kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifi kabul edildi. O kısmı kabul edildi ve görüşmeler devam edecek. Mevcut 36 bine yakın yardımcı doçent teklifin resmi gazetede yayınlanmasıyla artık doktor öğretim görevlisi sıfatını taşıyacaklar. Bunun yanı sıra komisyonların gündemine bakacak olursak Dışişleri Komisyonu'nda 5 uluslararası anlaşmanın kabulünü öngören kanunlar, tasarılar kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda uzun süredir devam eden torba düzenlemenin görüşmeleri halen devam ediyor. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda alt komisyon oluşturulmuştu. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı olan ve vatandaşlıktan izinle çıkmış kadınların ve ailelerin sorunlarını araştıran bir komisyon. O komisyonda toplandı ve çözüm önerileri üzerindeki değerlendirmeleri sürüyor. Önümüzdeki günlerde rapor artık ana komisyona sunulmuş olacak.
Evet. Ajandada bunlar oldukça yoğun bir şekilde gördüğümüz üzere dinleyicilerimiz de farkındalar aslında. Birçok işi de bir arada götürüyor Büyük Millet Meclisi çalışmalarını, değil mi?
Tabii yani. Şüphesiz bu konuları konuşuyoruz. Bunlar rutin gündem maddeler, evet. Ama Zeytin Dalı Harekatı şüphesiz milletvekillerinin en önemli gündem başlıklarından biri. Sağdan gelen haberleri, gelişmeleri sürekli takip ettiklerini de altını çizelim.
Evet, bu da önemli. Elbette Zeytin Dalı Harekatı'nın 34. günündeyiz. Bunu konuşacağız. Ama izin verirseniz Sayın Boynukara, dinleyicilerimize sizi kısaca tanıtmak istiyoruz. Adıyaman doğumlu olduğunuzu hemen buradan söyleyelim. İlk orta ve liseyi Malatya'da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji bölümünden mezun olup çeşitli kamu kurumlarında, yatırımlarda ve projelerde görev aldınız. 2009 yılından itibaren Adalet Bakanlığı'nda yüksek müşavir olarak çalışmaya başladınız. Aynı zamanda gazeteci kimliğiniz de var. Çeşitli gazetelerde ve dergilerde yazılarınız da yayınlandı. Ve siyasetle içli dışlı bir vekilsiniz. Ve son seçimlerde de milletvekili seçildiniz Adıyaman'da. Şimdi hem bölge insanı olarak hem de bir siyasetçi gözüyle Zeytin Dalı Harekatı'nı yakından takip eden bir isim olduğunuzu biliyoruz. Size göre harekat ne ölçüde başarılı? Hedeflenen sonuçlar elde edilebiliyor mu?
Bence öncelikle bir durumu tespit etmekte fayda var. Çünkü bazen kavramları net olarak ortaya koymak konunun anlaşılması açısından önemli. Mevcut durumun durumdan ziyade onu netleştirmekte fayda var diye düşünüyorum.
Evet.
Bunu da ben şöyle izah ediyorum. Birincisi, bu bir, çünkü bazen kullanılıyor mecliste de, genel kamuoyunda da, medyada da, bu bir savaş değil, bu bir hareket değil. Bana göre bu bir terörle mücadele operasyonu.
Evet.
Çünkü bu bir Türkiye'nin sınırlarını kuşatmak isteyen bir terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının can ve mal güvenliğine tehdit eden, onlara kastetmek isteyen bir terör örgütünün tasfiye edilmesine ilişkin, Türkiye'ye zarar verecek pozisyondan uzaklaştırılmasına ilişkin bir terörle mücadele operasyonu. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Dolayısıyla bunun dışındaki kavramlar bana göre çeşitli olumsuzluklara neden oluyor. Çünkü savaş dediğiniz şey, kavram çok farklı bir şey. İkincisi, karşımızdaki güç kim? Karşımızdaki güç her ne kadar ismi PYD, YPG, SDG diye isimlendirilirse de karşıdaki terör örgütü PKK'nın bir alt versiyonu. PKK ile ilgili az çok okuma yapanlar iyi bilirler. KCK diye bir üst örgütlenmesi vardır PKK'nın. Ve bu örgütün temel amacı kendince dört ayrı ülkede şey oluşturmak. Dört ayrı ülkede bağımsız bölgeler oluşturmak. Sonra da mümkünse bunları dört bağımsız ülkeyi oluşturdukları dört bağımsız bölgeyi birleştirip tek bir devlet kurmak. Türkiye, İran, Irak, Suriye. Dolayısıyla da bu şeye göre, bu kabule göre de örgütlenmelere gidilmiş. Buna baktığınızda PKK Türkiye'ye ilişkin bir terör faaliyetlerini yürüten örgüt. PEJAK İran'a ilişkin bir faaliyetler yürüten örgüt. İşte PYD dediğinizde Suriye'deki Kürtler üzerinden pek örgütün yapmak istediği bir bağımsız bölge oluşturma çabasına hizmet eden terör örgütü. Irak'ta böyle bir terör örgüt, terör grubu oluşturulmamış. Çünkü orada işte Barzani ve Talabani'nin egemenliği nedeniyle, bir de Kandil'in, yani örgütün, terör örgütün ana merkezinin Irak'ta olması nedeniyle o bölgeye ilişkin böyle bir ayrı terör unsuru oluşturma şeyine gitmemişler. Bu KCK'nın ana şemasının kısa özetidir. Dolayısıyla hani isim değiştirmek veya farklı şekillerde adlandırma imkanı olmayan bir durum. Yani PKK'nın oradaki türevi, Irak'taki türevi, Suriye'deki türevi, neyse İran'daki türevi. Bunu net olarak ortaya koymak lazım. İsmin bizi yanıltmaması lazım diye belirtmek istiyorum öncelikle. 2005 yılında bu KCK örgütlenmesi oluşturulmuştu. O günden bugüne o şekilde gidiyor. Diğer önemli bir nokta, KCK kurulduğunda 5 yürütme kurulu üyesi var. Bu 5 yürütme kurulundan 2 kişi Suriyeli. Yani Suriye kökenli. Bu da örgütün o bölgedeki şeyini gösterir. Terör örgütünün o bölgedeki pozisyonunu gösteriyor. Yani sürekli işte ismi geçen Bahoz Kodatlı doktor denilen kişi ve Nurettin Sofi dedikleri başka bir kişi. Bunlar Suriye kökenli. Yani bu dört bölgede oluşturulan dört ayrı bölgede militan kadrosunda çok ciddi bir geçirgenlik var. Yani orada bir tek bir kadro yok. Hani Suriyeliler, Iraklılar, İranlılar, Türkiyeliler diye bir ayrım yok. Bir havuz var ve o havuzdan tüm bu kadrolar, militan
ve yabancılar kadrolar da var işin
tabii,
içerisinde.
Tabii. Yabancılar son dönemde şeyde özellikle Avrupa'da estirilen kimi böyle romantik devrim teorileri üzerine giden kişiler. Yani bir yabancının DAEŞ'e katılıp terör faaliyetlerine bulunmasıyla PYD'ye, YPG'ye katılıp terör faaliyetine bulunması arasında bir fark yok. Anlamadığım evet. Nokta kim Avrupa ülkelerinin bu konuda farklı davranmaları. Yani PYD'ye katılmışsa başka değerlendiriyorlar, DAEŞ'e katılmışsa başka değerlendiriyorlar. Terör örgütü terör örgütüdür. Yani ortak havuzdan da bunlar besleniyor. Hepimiz yani az çok bu işi takip edenler biliyorlar. Bakın terör örgütü bana göre yabancı istihbarat örgütlerinin yönlendirmesiyle Türkiye içinde bir terörü şehirlere indirme projesini hayata geçirmek istedi. Ve hatırlarsanız işte bizim çukur terörü diye kavramsallaştırdığımız bir süreç yaşadık. Şimdi o süreçte hem devletin, hükümetin terörle mücadelede kesintisiz mücadele kararlılığı ve sivil vatandaş ile teröristi ayıran yaklaşımı sonucu terör örgütü orada çok tarihi bir hezimet yaşadı. Evet. Çok ciddi bir darbe yedi. Aynı zamanda toplumda da şöyle bir duygu oluştu. Yaşadığı tüm sıkıntıların sorumlusu olarak terör örgütünü gösterdi insanlar. Hatırlarsanız o günleri PKK veya PKK'nın türevi olan kimi siyasi çevreler onlarca kez, yüzlerce kez çağrı yaptılar. Halk bu çağrıların hiçbirisine karşı şey vermedi, destek vermedi.
Aslında Zeytin'den harekat sırasında da aynı çağrılar.
Aynısı yine devam ediyor.
Yani itibar göstermedi.
Evet. Onun üzerine terör örgütü, yani halktan kendisine oluşan bu nefreti unutturmak, bu kendini yaşadığı yenilgiyi unutturmak için taktiksel olarak çekildi. Bizim bildiğimiz son bir yıl içinde binlerce militanlı, terör elemanını Suriye'ye taşıdı. Çünkü Suriye'de daha geniş bir alan açılmıştı kendisine ve fazlaydı, imkanlar fazlaydı. Yani tek bir çatışmaya girmeden sınırlarımızın neredeyse tümünü kuşatacak bir biçimde bir güç kazandı, bir alan kazandı. Ve bunların hepsi yani bugün artık ortaya çıktı. Yani küresel unsurların, yabancı istihbarat örgütlerinin sağladığı destekler sayesinde oldu. Yoksa mevcut rejimin alan açmasıyla oldu. Onun için şu an son dönemlerde yaşanan ilişkileri anlayabilmek için oraya da bakmakta fayda var. Çünkü o zaman insana çok rahat hatırlatıyor
evet.
Her şeyi.
Evet, siz geçmişte bu bölgedeki gelişmeleri değerlendirirken 3. Dünya Savaşı var. Adı konulmamış bir savaş nitelemesini yapmıştınız.
Doğru.
Şu an o savaşın hangi noktasındayız?
Bence şu an o iyicene karmaşık bir denklem halini almaya başladı. Bakın DAEŞ bir kere Amerika'nın Irak'ı işgaliyle birlikte hatırlarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçmemişti. Tezkere kabul edilmemişti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalinin veya Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a yönelik operasyonunun sorunu çözmediğini biz hepimiz çok net bir şekilde gördük. Irak'ta yani sayıları 15-20 ile ifade edilen Irak El-Kaidesi denilen örgüt kısa sürede bir yandan Afganistan'dan taşınan önemli unsurların Irak'a getirilmesiyle, öte yandan bazı kadroların, cezaevine konulmuş bazı kadrolarının, tırnak içinde ifade ediyorum, bir yıl cezaevinde işkenceden, eğitimden geçirilip sonra cezaevinin kapısını açılıp bir yandan 900 kişinin cezaevinden kaçmasıyla teknik olarak bu mümkün değil ama işte bunun şeyini oluşturuyorsun. DAEŞ diye bir örgüt türetiyorsunuz. Ve DAEŞ, biz İngiliz anahtarı diye tanımladık. Her bölgeyi açan DAEŞ üzerinden bir yandan bölge devletlerini tanzim etmeye çalıştılar. Bir yandan da yeni bir etki alanı oluşturmaya çalıştılar. Şimdi DAEŞ'le Suriye'yi dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Irak'ı dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Türkiye'nin içine saldırılar düzenleterek Türkiye'yi bir noktaya getirmeye çalışıyorsunuz. Hatırlarsanız yani şehirlerimizde, büyük şehirlerimizde canlı bomba saldırıları. Yani bunlar terör örgütlerinin tek başına herhangi bir istihbarat desteği olmadan şey etmeleri çok mümkün olmayan durumlar. Ama buna ilişkin bu ülke ciddi sıkıntı yaşadı. Bu anlamda biz bunun bir adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşı olduğunu ifade ettik. Bir yandan Rusya, bir yandan Amerika, buna paralel orada pozisyon almaya çalışan kimi bölge ülkeleri, yani Şii milisler üzerinden bölgeye nüfuz etmeye çalışan İran, karmaşık bir denklem oluşturmaya
çalışıyor. İttifak halinde gelen başka ülkeler de var, tabii, Almanya'dan Fransa'sına kadar.
DAEŞ'e 110 ülkeden 46-47 bin kişi katılıyorsa dünyanın oturup düşünmesi lazım. Şimdi bu problem DAEŞ bir biçimde tahliye edildi veya işte tasfiye edildi. Şimdi bu 46-47 bin kişinin hepsi öldürüldü mü?
Ya yok, da bir yerlere dağıtıldı.
Bu insanların hepsi kendi, aslında bu insanların büyük kısmı kendi ülkelerine döndüler veya dönüyorlar. Bu ne demektir? Bunun asıl riski o zaman başlıyor. Bunların her biri kendi gittikleri ülkelerinde birer örgüt olarak faaliyet gösterecekler. Avrupa dün suça karışmış unsurların DAEŞ'e katılması için bir biçimde yönlendirdi. Şu an bunun şeyini yaşayacak. Ciddi bir risk. Dünya güvenliği açısından ciddi bir risk. Bizim kullandığımız diğer bir kavram vardır bu çerçevede. Türkiye küresel güvenliğin sigortasıdır. Siz bu sigortaya zarar verirseniz Türkiye'den çok siz zarar görürsünüz. Yani dünyanın kendisi zarar görür. Çünkü Türkiye 40 yıla yakındır terörle mücadele ediyor. Bir biçimde terörle mücadele refleksleri güçlendi. Ancak Türkiye'ye operasyon çekenler bu şeylerden, bu birikime sahip değiller. O zaman da bu tür kendileri terörle
yani görevlendirilmiş olabilirler mi bu
vatandaşlar? Yani görevlendirme demeyeyim de şey, görevlendirme demeyeyim, bu tür unsurlarda bir su aktığı zaman suyu kürekle hafif bir yön verirsiniz. O tarafa gider. Ya bu yön verme diyoruz biz ona kavramsal olarak. Siz yön veriyorsunuz.
Evet. Tabii bu noktada o ülkelerin tavırları da akla geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye konusuna yaklaşımı, NATO'nun yaklaşımı, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını belirtmekle birlikte işte çeşitli konulara riayet etmesi gerektiği gibi çeşitli açıklamalar yapıldığını da gördük NATO'dan örneğin. Bu ülkelerin ve müttefiklerin, özellikle müttefik sözcüğünün de tırnakla belirtiyorum.
Altını çizmek,
çünkü, çizmek gerekiyor. Evet. Sözde kelimesini de başına koymak gerekiyor belki de. Onların tavırlarını nasıl yorumlamak gerekiyor?
Ben yani tabii uluslararası ilişkiler genellikle işte farklı zeminlerde yürüyor. Ancak bizim bu terörle mücadelede konusunda da Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı terörle mücadele çalı faaliyetlerinde de Suriye konusunda da özellikle müttefik denilen veya stratejik ortak denilen işte bu tür devletler tarafından bilinçli bir şekilde şey edildiğini, operasyonu açık hale getirmeye çalışıldığına inanıyorum. Yani bir ülke terör örgütüne, demokrasiden, hukuktan, adaletten bahseden bir ülke, bir terör örgütüne, terör örgütü olduğunu kabul ettiği bir örgüte 5000 tır silah, 2000 bilmem kargo uçağı dolusu silah veriyorsa oturup düşünmemiz lazım.
Evet.
Yani bunun hiçbir şeyle izah edilecek tarafı yok. Biz bakın biz onu gündeme de getirmeye çalıştık. 2005 yılında Obama başkan olduğunda kurduğu bir şey var. Beyaz Saray'da oluşturduğu bir birim var. Uluslararası Terörle Mücadele Birimi diye bir birim oluşturuyor. O birimin raporlarına göre PKK terör örgütü olarak tanımlanıyor. Ve KCK, biraz başta KCK ile ilgili ifade ettiğim tanım yapılıyor. 4 bölge ifade ediliyor. Hatta harita veriliyor. Ve PYD'nin de Suriye kanadı olduğu o raporda belirtiliyor.
Evet.
Yani kendileri belirtiyorlar bu raporda bu durumu. Ama siz kalkıyorsunuz buna bu kadar silah veriyorsunuz.
O zaman da hani o raporun niye hazırlandığını sormak
Amerikan,
gerekiyor.
Şu an Amerikan iç kamuoyunun da en temel tartışma alanlarından birisi. Bu şu demektir. Amerika'nın mevcut anayasasına göre listelenmiş, yani terör listesine alınmış bir örgüte yardım etmek anayasal suç. Yani bunu yapanlar Amerikan anayasasına göre suç işliyorlar. Bunu görmeleri lazım. Bizim ifade ettiğimiz, gündeme getirdiğimiz konu bu. Yani bu stratejik ortaklık, müttefiklik, işte NATO'da bunca yıldır birlikte çalışma, bunların hepsi bir tarafa bırakarak söylüyorum. Kendi anayasalarına göre suç işleniyor bu. Ve izlemişsinizdir eminim. Amerikalı generallerin Amerika televizyonlarında yaptıkları değerlendirmeler bunlar. Ya bunlar bizim kendimizden çıkardığımız ifadeler değil. Ha, sonuçta tekrarlayayım, Türkiye bu şeyden zarar görmez. Ama Türkiye'yi etkileyecek operasyonlardan dünyanın kendisi zarar görür. Çünkü sınırların anlamsızlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Sınırların anlamsız olduğunu 11 Eylül'de biz gördük. Yani istediğiniz kadar Atlantik ötesinin dahi bir anlam ifade etmediğini gördük. Onun için terörle mücadele konusunda tüm ülkelerin ortak bir pozisyon almaları lazım. Yani benim teröristim, senin teröristin ayrımına gitmemeleri lazım. Terör faaliyeti yürütmenin iyisini kötüsünü olmadığı noktasında hep birlikte bir pozisyon almaları lazım. Bunu almadıkları zaman zarar görecek olan dünyadır.
Ki bunun etkilerini özellikle mülteci akını sırasında Avrupa ülkeleri de o endişeyi yaşadılar. Türkiye 3 milyona yakın insanı ağırlarken binlerle ifade edilen sığınmacıları bile kabul etmekten imtina ettiler. Yani
Paris'te nehrin kenarında bir kişilik çadırlarda yaşıyor insanlar. Yani siz burada 3 milyon 500 bine yakın insana bir biçimde şey ediyorsunuz, ev sahipliği ediyorsunuz. Onların tüm sağlık giderlerini karşılıyorsunuz. Öbür tarafta bir şekilde Avrupa'ya gitmiş insanlar var. Ve oraya iltica etmek için veya işte oradaki kimi haklardan yararlanmak için sokakta yatıp kalkıyorlar. Şimdi bu aslında Avrupa'nın Avrupa değerlerinden de uzaklaşması anlamına geliyor. Veya Amerika'nın evrensel insan hakları bildirgesinin dışına çıkması anlamına geliyor.
Ya aslında her şey sözde kalıyor. Önemli olan icraat. Yani yapılanlara baktığınız zaman sözde kalmış, kağıtlar içerisinde kalmış, yazılmış bir takım yazılar olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii burada galiba amaç başka. Yani terör örgütlerini araç olarak kendi amaçları için kullanıyor Avrupa.
Yani Türkiye ABD. Türkiye o konuda çok şerbetli, yani çok şey gördü. Bakın yani 40 yıldır biz PKK terörüyle uğraşıyoruz. Ama bir tarafta yaklaşık bundan 40 küsür yıl önce yani Amerika derken Amerika'nın hepsini kastetmediğimin altını çizeyim. Ben şöyle söylüyorum, Amerika'nın istihbarat örgütünde egemen olan bir kanat bu tür terör örgütleriyle iş yaparak Türkiye'ye operasyon çekiyor. Şimdi biz 7 Şubat MİT müsteşarına yönelik operasyondan sonra başlayan ayrı bir şey yaşadık. Yani PKK'nın dışında ayrı bir terör örgütüyle bir biçimde terbiye edilmeye çalıştık tırnak içinde. Üst üste gelen operasyonlar, ardından bir şey darbe girişimi, başarısız darbe girişimi yaşadık. Şimdi bunların hiçbirisini o gece herkes hatırlar. Burada gece, Amerika'da gündüz. Amerikalı yetkililere soruluyor. Hani ne diyorsunuz bu konuda diye takip ediyoruz, izliyoruz. Tarafları sükunete çağırıyoruz gibi açıklamalar yapıldı.
Günler sonra taziye mesajı gönderildi.
Taziye mesajı saat 2 gibi gece sabaha doğru işte 2 gibi sosyal medyada biz şöyle bir arkadaşlarla birlikte şöyle bir şey başlattık. Darbe önlendi. Nokta operasyonla güvenlik kuvvetleri nokta operasyonlara başladı. Bu mesajı özellikle bazı hesaplarda yayınladıktan 5 dakika 6 dakika sonra Amerikan Dışişleri Bakanlığı darbeye karşı seçilmiş hükümetin yanındayız diye açıklama yaptı. Yani kronolojiye çok bakılabilir. Herkes çünkü açık bunlar açık bilgiler öyle gizli saklı şeyler de değil. Şimdi o saate kadar siz tarafları sükret. Yok kendim işte izliyoruz, takip ediyoruz ama darbe önlendi, nokta operasyonlara başlandı. Hatta şunu aldılar, şunu alıyorlar dendiği zaman efendim biz seçilmiş hükümetten yanayız. Ardından dediğiniz, ifade ettiğiniz şey işte kaç gün sonra bir taziye açıklaması veya daha net açıklamalar geldi. Bunlar bizim açıklıktan kastettiğim şu. Yani bunu bilir, biz bilelim. Kendi pozisyonumuzu buna göre kuralım. Ve muhataplarımıza da bunu bildiğimizi şeyler. Benim genel şeyim bu. Yani bakın biz sizin ne yaptığınızı biliyoruz.
Evet, zaten Zeytin Dalı Harekatı da bunun bir yansıması olarak Türkiye'nin kendi silahlarıyla kendi milli güvenliği için gerçekleştirdiği bir harekat ve başarıyla devam ediyor. Verilen bilgiler kısa süre içerisinde Afrin'in artık bir kuşatmaya alınarak bu harekatın yeni bir aşamasına geçileceğini gösteriyor ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. Tabii efendim biz bunları konuşurken özellikle Türkiye ve İslam karşıtlığına da sanıyorum ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Siz belirtmiştik Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Batı ülkelerindeki İslam düşmanlığını inceleme alt komisyonunun başkanlığını yapıyorsunuz. Öncelikle neden böyle bir komisyona ihtiyaç duyuldu mecliste? Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz?
Yani bu 2 yıl önceydi. Sayın Cumhurbaşkanımız yani Avrupa'da özellikle ortaya çıkan ve her geçen gün yükselen bu Müslüman karşıtı, İslam karşıtı anlayışın durumunu ortaya koymak için bir bu konuyu gündeme getirmişti. Onun üzerine İnsan Hakları Komisyonu'nda bir alt komisyon kuruldu. Fakat işte o yaşadığımız bir darbe süreci ardından referandum süreci falan komisyon aktif olarak çok fazla bir faaliyet yürütemedi. Komisyonun temel kuruluş gerekçesi dünya genelinde Müslümanlara yönelik veya İslam karşıtlığı diyeceğimiz tutum ve davranışlara ilişkin mevcut fotoğrafı çekmek, ilgili ülkelerdeki yasal mevzuatı ne olduğunu ortaya koymak, ilgili ülkelerdeki görüşmelerle oradaki zihinsel altyapıyı bir anlamaya çalışmak, buna muhatap olan insanların sergilediği tutumlar konusunda bilgi sahibi olmak, yani bir ayrımcılığa muhatap oldu. Ne yapıyor?
Orada yaşayan vatandaş.
Vatandaşlar. Evet. Nasıl bir yol izleniyor? Bunların hepsini anlamaya çalışmak. Yani bir mevcut fotoğrafı çekmek. Ardından da buradan hareketle de, bu görüşmelerden hareketle de uygulanabilir politik öneriler çıkarmak.
Sivil toplum kuruluşlarıyla mı görüşmeler yapılıyor?
Biz şu ana kadar Türkiye'de bu alanda çalışmış akademisyenleri dinledik. Mart ayının başında da bir bu konuda rapor yayınlamış bir akademisyen arkadaşımız var. Onu dinleyeceğiz. Program uygun olursa Nisan ayında Avrupa'ya iki ayrı ziyaret yapmayı düşünüyoruz. Bir Almanya, Avusturya, bir de Fransa, Belçika.
Vatandaşlarımızın en yoğun yaşadığı
yerler. Dolayısıyla o zaman oradan, yani şu an Türkiye'deki mevcut pozisyonunu anladık, not ettik, gördük. Şimdi oraya gittiğimizde de tabii önceliğimiz kamu idaresi. Yani İçişleri Bakanlığı, Adalet ve Eğitim Bakanlığı bizim temel görüşmek istediğimiz bakanlıklar. Çünkü yani İçişleri Bakanlığı'ndan kastımız şu, bir kişi bu tür bir ayrımcılığa veya bu tür bir şiddete maruz kaldığında o devlet hangi güvenlik mekanizmalarını işletiyor? Herhangi bir mekanizma var mı yok mu? Onu anlamaya çalışmak. Kayıt tutuyorlar mı? Adaletten kastımız ben bir şiddete uğradım, şikayetçi oldum. Ondan sonra yargı süreci nasıl işliyor? Yasal mevzuat var mı yok mu? Eğitim de bu tür ayrımcılıkların temel nedeni biraz tarihi arka planı var. Çünkü yani İslam'la Hristiyanlığın karşılaşması gibi bir denklem var. İşte tarihi geçmiş dönemler var. Endülüs konusu var. İşte Türklerin Viyana'ya gidişi, Osmanlı'nın Viyana'ya gidişi var. Dolayısıyla bunların hepsi Haçlı seferleri. Bunlar hepsi birbirini tetikleyen, birbirini besleyen unsurlar. Şimdi sizin eğitim politikanızla bu tür olumsuzluğu besleyip beslemediniz. Burada neler yapılabilir? Bunu anlamaya çalışacağız. Bununla birlikte tüm ilgili ülkelerin mecliste bu konuda faaliyet gösteren birimleri, oradaki sivil toplum kuruluşları, özellikle tabii Avrupa'da daha güçlü sivil toplum kuruluşları olanlar genellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. İşte onları dinlemek, onlar çünkü oradaki asıl önemli olan sonuç alıcı olacak, bu konuda sonuç alınmasının tek bir yolu var. Oradaki vatandaşların ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının sergiledikleri duyarlılık, sergileyecekleri duyarlılık. Eğer onlar bu işe sahip çıkarsalar bir sonuç alırsınız, ama yok onlar bu işi ciddiye almazsalar sonuç alma ihtimaliniz zayıf. Bu çalışmanın bir anlamda ona da hizmet edeceğini düşünüyoruz. Yani onların da gündeminde olan bu ayrımcılığı, şiddeti nasıl uluslararası bir alana taşıyabiliriz'in çalışmasını
belki
yapacağız.
Belki de hani lobi faaliyetleri de burada çok önemli değil mi?
Zaten orada bizim çıkarabileceğimiz en önemli şey öneriler. Önerileri biz genellikle 3 kategoriye ayırıyoruz. Bir, İslam dünyasına, yani bize. Şimdi bir yandan işte kafa kesen bir dinle, İslam'la ilişkilendiren bir kesim varsa sizin biraz da dönüp orada kendinize bakmanız lazım. Öbür tarafta ne bileyim çok yani mevcut ilişkilere zarar verecek anlayışlar varsa onlara bir ayna tutmanız lazım. Yani önce biz bir kendimize de bir ayna tutalım diyoruz. Avrupa'daki karşıtlık nasıl oluşuyor? Bizde ne tür sıkıntılar, eksikler var onu görelim. Dolayısıyla kendim İslam dünyasına bir şey öneride bulunalım. Şimdi bunun şu an tek şeyini, sahipliğini, bayraktarlığını Türkiye yapıyor. Türkiye'nin gündeminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde. Bu yeterli değil. Dolayısıyla İslam dünyasının hepsinin gündemine sokmaya çalışmak lazım. Diğer bir konu kendi vatandaşlarımıza, oradaki vatandaşlarımıza, ardından bizim hükümetimize ve Batı'ya da hani bir öneride bulunmak. Bizimki bir öneri şeklinde olacak. Umarım iyi bir sonuç çıkar.
Tabii siz Almanya'ya, Avusturya'ya, Fransa'ya ve Belçika'ya Nisan ayında gideceğinizi belirtmiştiniz. Biz de oradaki vatandaşlarımızla konuştuğumuzda pek çok ayrımcılık örneği veriyorlar bize. İşte çocuklarıyla ilgili o devletlerin tutumundan tutun camilere varıncaya kadar yapılan saldırılardan bahsediyorlar. Şu güne kadar dinlediğiniz isimlerden veya size sunulan raporlardan ne tür ayrımcılık örnekleri çıktı? Ne tür şekillerde karşımıza çıkıyor bu ayrımcılık?
Yani genel olarak tabii burada en sıkıntılı pozisyonda olanlar kadınlar. Yani hem toplumsal yapıda bir şimdi şekil olarak kadına baktığınızda başörtülüyse otomatikmen bir hedef haline geliyor. Yani bana bakıp insanların bir şey deme şansı yok. İşte sakalsız, bıyıksız, kravatlı bir insan. Yani baktığınızda bizden biri diyebilirler. Ama kadınlar öyle değil. Kadınların en çok ayrımcılığa maruz kalanlar, şiddete maruz kalanlar kadınlar. İkinci bir nokta, güzel bir örnek vardı. Aynı CV'ye sahip iki doktor ve kendileri bir araştırma yapıyor. Araştırma için aynı CV hazırlıyorlar. 20 yere gönderiyorlar. 20, birisi Pakistan kökenli, birisi İngiliz kökenli.
Müslüman.
Müslüman olana geri dönen, 20 yerden geri dönen 3 kişi, diğerine işte tümü dönüyor. Şimdi siviller aynı, özgeçmişler aynı, şey teknik bilgiler hepsi aynı. Yani bunu da sonra yayınladılar kendileri. Biz bakın böyle bir araştırma için yapmaya çalıştık. Yani bunu şunun için söylüyorum. İkinci önemli alan iş alanında, iş dünyasında bir ayrımcılığa muhatap olmak. Tabii diğeri de şey, genel olarak bu DAEŞ'le birlikte toplumsal hayatın içinde bir hani bir işte cami gibi mekanlar hedef haline geliyor ve şey sokakta fiziksel olarak sizi din, Müslümanlıkla özdeşleştiriyorsalar bir şiddete maruz kalan insanlar var. Bunların hepsini detaylıca daha çeşitlendirip ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
Bir de şöyle bir durum var. Yani Almanya, Avusturya gibi ülkeler bir bakıyorsunuz bütün bunları kullanarak iç siyasete yönelik seçim dönemlerinde bunları da kullanıyorlar. Yani İslamofobik tavırlara da yansıdığını da görebiliyoruz. Değil mi? İç siyasette.
Yani asıl benim gördüğüm şu, yani bu konu işte son zamanlarda okuduğum, anlamaya çalıştığım bir konu. Avrupa değerlerinden uzaklaşıyor bu tutum nedeniyle. Yani Avrupa'nın bunu görmesi lazım. Avrupa diye kendini var eden, ortaya koyan veya işte Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen ülkelere önerilen kriterlerin dışına çıkan bir tutum.
Ki hep Türkiye'yi eleştirirler değil mi efendim? Din özgürlüğü, maalesef. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü dedikleri şeyler aslında şimdi Avrupa'daki tabloya
maalesef
baktığımızda...
Onun için ben yani bu tutum devam ederse Avrupa olmaktan çıkacak. Zaten seçim sonuçlarını görüyoruz. Yani ırkçılığı ve faşizmi savunan anlayışlar birçok yerde öne geçiyor. Bunu sadece şeyle izah etmek, işte ekonomik veriler üzerinden izah etmek doğru değil. Çünkü o birçok kişi o kolaylığa kaçıyor. Ekonomik olarak insanlar Türkiye'den veya diğer İslam dünyasından geliyorlar. Pastaya ortak oluyorlar. Dolayısıyla da oradaki insanlar buna öfke olarak bu tepkilerini bu şekilde dışa vuruyorlar. Bu kolaycılığa kaçan bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım değil. Ama özeti itibariyle Avrupa'nın kendi değerlerinden uzaklaştığını söylemek mümkün. Diğer bir sakat nokta şu. Avrupa bu tür tutumlara prim verdiği müddetçe terörü körüklenmesine, terörün yayılmasına bir biçimde katkıda bulunur. Bu da küresel güvenlik açısından ciddi bir risk. Bakın DAEŞ'e katılan insanların büyük kısmı Avrupa'dan gidenler. Bunlar yani orada Paris'te, Brüksel'de, Berlin'de yetişen çocuklar. Hangi şey oraya gitmelerine imkan tanıyor? Bunu anlamaya çalışmak lazım. Bunun üzerinde eğilmek lazım. Bu insanları terör örgütlerinin kucağına düşürmekten kurtarmak lazım. Yani burada hem İslam dünyasına sorumluluk düşüyor. Sahih ve doğru din anlayışını yansıtılması açısından hem de Avrupa'ya sorumluluk düşüyor. İnsanların terör örgütlerinin ağına düşmesine neden olacak şekilde onları dışarıya itmemesi lazım. Siz bir ayrımcılığa muhatap olduğunuzda yapacağınız şey doğal olarak içe kapanmak ve tepki göstermek.
Tabii burada tahlilde de bir sıkıntı var efendim. Şimdi baktığımızda terör konusunu konuşurken başına İslami kelimesini de ekleyerek İslami terör tabirini kullanmayı tercih ediyor bazı ülkeler veya düşünürler. Bu da sakat bir yaklaşım değil
yani
mi aslında?
Yani o çok doğru bir şey değil. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli bir biçimde bunu dile getirmeye çalışıyor, vurgulamaya çalışıyor. Herhangi bir terör eyleminin dinle izah edilmesi, dini yönle tanıtılması doğru bir şey değil. Şimdi Norveç'te bir kişi eline silah aldı. İşte kalktı gitti 30 küsür tane çocuğu öldürdü. Şimdi Hristiyan terörü mü diyelim buna? Veya Budistler işte Asya'da Müslümanları öldürüyorlar. Şimdi bunlar doğru tanımlamalar değil. isimlendirmeyi doğru yapmazsanız, isimlendirme zaten sizin niyetinizi de ortaya koyuyor bir biçimde. Bu meseleye bakış açınızı da ortaya koyuyor. Bu anlamda Avrupa'nın bakış açısını sakat bir bakış açısı olarak değerlendirmek mümkün. Değerlendirmek, ben öyle değerlendiriyorum yani. Yoksa siz doğru bir Avrupa değerlerine uygun bir analiz yaparsanız bunu yapmamanız lazım. Burada bireysel olarak insanlar şiddete gitmişlerdir. Onların sorunu olarak bakıp onlarla ilgili ne yapabilirize odaklanmanız lazım. Şeyde Helsinki'de bir toplantıya katılmıştım. Orada DAEŞ işte herkes konuşuyor. Dedim ki varsayın bir gün DAEŞ bitti, savaş bitti ve bunlar kendi ülkelerine dönecekler. Ne yapmayı düşünüyorsunuz dedim. Dondular, toplantıya ara verildi. Herkes şunu verdi. Toplantı bir saat sonra toplantı tekrar başladı. Tekrar başladığında geldikleri nokta şu. Bizim ülkeden 135 kişi katılmış. Sorun şu dedim bakın. 135 kişi sorun olarak görmeyebilirsiniz. Fakat şöyle bakın. 135 kişi 135 ayrı terör örgütü demektir. Çünkü onlar o şekilde
eğitiliyorlar.
Evet. Böyle bakmanız lazım. Buna da bir genel dünya güvenliği açısından bakmanız lazım, sahip çıkmanız lazım ki birlikte çözersiniz. Biz bize ne düşüyorsa yapalım. Siz de yapın. Evrensel insan haklarını, evrensel insanlığın ortaya çıkarttığı değerlere uygun bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunalım diye söylüyoruz. Umarım Avrupa bu şeyini de vazgeçer.
İşte amaç başka. Tabii amaç başka olunca.
Evet, uygulamalara da bakmak lazım tabii efendim. Şimdi geçen yılki rakamlara baktığımızda örneğin 2016 yılında 2800'den fazla İslamofobik saldırının yaşandığına dair çeşitli raporlar çıktı. Geçen yıl 3000'in üzerine çıkan bir rakamdan bahsediliyor ki bunlar içerisinde özellikle ibadet yerlerine yapılan, okullara yapılan saldırılar söz konusu. Tabii Avrupa'dan bahsediyoruz. Şimdi buralarda bu denli saldırılar yapılırken soruşturmaların kimi yerlerde geçiştirildiğini, kimi yerlerde resmi rakamlara girmediğini de görüyoruz aslında.
Asıl önemli olan o. Yani burada insanların büyük kısmı yaşadıkları problemi yansıtmıyorlar. Yani bizim komisyonun belki de katkı sağlayacağını düşündüğüm alanlardan birisi de bu. Bir farkındalık oluşturmak ve insanlar kim olursa olsun herhangi bir ayrımcılığa, herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında bunu kayıt altına alınmasını sağlamaları lazım.
Ya vatandaşlarımız bunu yapmalı.
Tabii. Yargıdan sonuç almayabilirler, uzun sürebilir. Bunlar hiç önemli değil. Ama ben karar vericilerin, ülkeleri yöneten siyasi karar vericileri etkileyecek asıl şeyin bu olduğunu düşünüyorum.
Evet,
Biz hakkımızı aramalıyız.
Size nasıl ulaşabilirler? Tabii süremizin sonlarına yani yaklaşıyoruz. Şeyde, dışındaki meclis, vatandaşlarımız
meclis,
alt komisyona.
Meclis web sayfasında tüm bilgilerimiz var. O yani Türkiye Büyük Millet Meclisi gov.tr'ye girilirse onların hepsi var orada. Hem İnsan Hakları Komisyonu'nun hem bizim şahsi bilgilerimiz. Dolayısıyla özellikle bizim tabii yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı var. Orası çok bu anlamda hassas çalışmalar yürütüyor, yoğunlaşmış haldeler. Yani onları sahiden onlara teşekkür etmek lazım. Almanya'daki özellikle Avrupa'daki kimi sivil toplum kuruluşları yeni yeni bu meseleyi gündemlerine almaya başladılar. Bu olumlu bir şey. Biz gittiğimizde de bunların şeylerini göreceğiz.
Evet, diliyoruz İslam karşıtlığı, İslamofobik tavırlar biraz daha azalır yapılacak çalışmalarla. Tabii efendim dış siyaseti konuşuyoruz, uluslararası alandaki gelişmeleri konuşuyoruz ama iç siyasetin de hareketli olduğunu görüyoruz. Dün meclise bir teklif sunuldu, yayının başında da belirttiğimiz gibi. Cumhur İttifakı'nın önünü açan bir düzenlemeydi bu. Nedir Cumhur İttifakı, yurt dışındaki vatandaşlarımız da merak ediyorlar şüphesiz.
Yani ben onu şöyle değerlendirmek istiyorum. Türkiye 15 Temmuz'da çok hiç kimsenin tahmin etmediği bir darbe süreci yaşadı. Darbe girişimi yaşadı. Ve sahiden bir 40 yılı aşkın bir süre yetiştirilmiş, örgütlendirilmiş, devletin tüm kılcal damarlarına, toplumun ve devletin tüm kılcal damarlarına yerleştirilmiş bir terör örgütünün istihbarat ağırlıklı bir terör örgütünün neler yapabileceğini ilk defa yaşadı, ilk defa gördü. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek olaylar yaşadık. Dolayısıyla buradan hareketle Türkiye'nin gündemine ciddi anlamda bir şey, devletin bekası sorunu tüm vatandaşlarımızın gündemine girdi. Sayın, bunu bir kenara bırakalım. Diğer bir nokta, Sayın Cumhurbaşkanımız aslında siyasete girdiği günden itibaren sistem olarak başkanlık sistemini savunan birisiydi. Bunu değişik şekillerde gündeme getirmeye çalışıyordu. Başkanlık sistemi dediğiniz sistemin temel özelliği şu: dış müdahalelerin olmadığı, sonunda halkın karar verdiği bir yapının ortaya çıkması. Halkın %50'sinden fazlasının evet dediği bir yapının ortaya çıkması. Bizdeki parlamenter parlamenter yapı da Avrupa'daki birçok yapıyla örtüşmüyor. Yaşadığımız darbe süreçlerine bakarsanız hep bir biçimde müdahaleler var. Yani müdahale sadece askeri tarafından gelmiyor. Kimi sermayelerden, medyadan, değişik unsurlardan gelen ekonomi, müdahaleler var. Yönlendirmeler, ekonomik şeyler. Dolayısıyla referandumla da bunun da önü açıldı. Şimdi bu iki darbe sürecinde yaşanan kaygılarla referandumda kabul edilen metin birleştiğinde hem önümüzdeki süreçte toplumsal ya üzerine oturduğu toplumsal yapı çok daha geniş ve güçlü olan bir devlet başkanının seçilebilmesi için bu referandum ihtiyacı ortaya çıktı. Referandum ihtiyacını kimi işte meclise girme, kimi partilerin meclise taşıma şeklinde okumak doğru değil. Bence şu an için öyle bir kaygı da söz konusu değil ama Türkiye'nin bekası konusunda ittifak etmiş olan siyasi anlayışların birlikte hareket ederek bu ülkenin daha iyi bir noktaya taşınması için işbirliği yapmalarını şeklinde okumak lazım. Bu herkesin kendi siyasal görüşlerinden vazgeçmesi anlamına gelmiyor. Zaten yapılacak olan da o, siz başta ifade ettiniz. İşte ortak bir şeyde, amblemde şu an için onun ismini Cumhur İttifakı olarak tanımladılar. Yani halkın ittifakı, çoğunluğun ittifakı şeklinde. Umarım meclisteki görüşmelerle de bu somutlaştırılır. Çünkü şu an komisyonda görüşülecek önümüzdeki hafta sanırım. Ondan sonra genel kurula gelecek. Ben Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Önemli olan kendi bireysel çıkarlarını değil de bu ülkenin çıkarlarını öne koymak. Umarım iyi bir sonuç çıkar diye temenni ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür
geldiğiniz
ediyorum.
Geldiğiniz için ben sağ olun. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, Batı ülkelerindeki İslam düşmanlığını inceleme alt komisyonu başkanı ve AK Parti Adıyaman milletvekili Adnan Boynukara bizlerle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve gazeteci Hakkı Kurban, geldiğiniz için size de teşekkür
ben
ederiz.
Teşekkür ederim.
Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.